Kitabın adı Aşk Başkadır, Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener. 23. ayrım, sayfa 236. Joseph. Ufak tefek Barones André de Franieres ile yine ufak tefek Kontes Noemi de Gardeneau durmadan kafayı çekiyorlardı. İkisi de çakır keyifte, hem de adam akıllı. Akşam yemeğini denize bakan salonda baş başa yemişlerdi. Açık pencereden ılık yaz akşamının rüzgarı esiyordu. Genç kadınlar divanlara uzanmışlar, zaman zaman birer kadeh kontrö dikiyorlar, sigaralarını tüttürüp alkolün verdiği cesaret ve açık kalplilikle gizli anılarını anlatıyorlardı. Kocaları onları rağbet gören sayfiyeler yerine küçük bir kıyı köyünde kiraladıkları bu villada bırakıp o gün Paris'e dönmüşlerdi. Adamlar en azından 6-7 haftada bir geliyorlardı. Bu yüzden güzel karılarını moda sayfiyelerinde adet olan piknikler ve yüzme dersleri arasında baş gösterebilecek flörtlerden uzak tutabilmek amacıyla Lippe, Etretat ve Trouville yerine Fécamp yöresindeki Roccoville Vadisi'nde genç bir mirasiyeci tarafından yaptırılıp bırakılan villayı uygun görmüşlerdi. İkisi de sarhoştu. Barones akşam yemeği boyunca neşelenmek istemiş, arkadaşına şampanya sunmuştu. Yemeği beraber hazırlamışlar, bu arada içlerinde yanan ateşi bol içkiyle söndürmeyi düşünmüşlerdi. Yemekten sonra da sigaralarını tüttürüp kotrelerini yudumlayarak gevezeliğe koyulmuşlardı. Aslında ne söylediklerinin kendileri de pek farkında değillerdi. Kafası arkadaşından daha tüsürü olan Kontes bacaklarını kaldırıp bir iskemlenin aralığına dayamıştı. Şu gecenin keyfini tam çıkarmak için aşıklarımızla olmalıyız şurada. Daha önce akıl etseydim Paris'e iki tane ısmarlardım, birini sana sunardım. Ben bu konuda hiç sıkıntı çekmem, hemen buluveririm bir tane. Ne? Burada? Roccoville'de mi? Yani köylülerden birini. Pek sayılmaz. Anlasana canım. Neyi anlatayım? Aşığını anlat. Bak cicim, ben sevilmeden yaşayamam. Aşksız kalırsam cesetten farkım olmaz benim. Ben de öyleyimdir. Değil mi ya? Evet, erkekler anlamaz bu işi. Özellikle kocalarımız. Evet, bir şeyden anlamaz onlar. Başka türlü olabilir miydi zaten? Aşk demek naz, cilve, cesaret, nezaket, heyecan demektir. Kadın kalbinin besinidir bunlar. Bunlarsız varlığımızı düşünemem. Doğru. Birinin her zaman, her yerde beni düşündüğünü bilmeliyim. Uyumaya başlarken, sabah kalkarken değer verdiğim birinin hayalinde olduğumu hissetmeliyim. Eğer böyle bir şey söz konusu olmazsa mutsuzluğa düşer, ağlamaya koyulurum. Ben de. Bir koca 6 ay, 1 yıl, hadi bilemedin 2 yıl nazik ve tatlıdır. Daha sonra kaba, küstah, berbat bir yaratık olup çıkar. Masraflar yüzünden kızar, kavga eder. Böyle bir adamı nasıl seversin? Hakkın var. Değil mi cicim? Nerede kalmıştım? Hepsini unuttum. Bizim kocalarımız kaba heriflerdir diyordun. Evet, kaba. Hem de nasıl kaba. Doğru. Ve sonra? Evet, sonra? Şu halde her yerde bulabilirim ben de. Nasıl bulursun? Dinle. Yeni bir yere geldiğimde gözümü hemen açar, incelememi yapar, birini seçerim. Seçer misin? Evet, seçerim. Gözümü açar, bir çeşit gözlem yaparım. Bence bir erkek sır saklamalı, zengin ve hovarda olmalı, değil mi? Hakkım var. Ve tam bir erkek olmalı. Başka türlüsü düşünülemez. Sonra oltamı atarım, tıpkı balık yakalar gibi. Sen hiç balık tuttun mu? Hayır, hiç. Tutmalıydın. Hem eğlenceli hem öğreticidir. Evet, oltamı atarım. Nasıl yaparsın bu işi? Küçük budala dinle. İstediğimiz gibi bir erkek göründü değil. Seçimi onun yapmış olduğu inancını uyandırmaya çalışır. Seçen sen değilsin, odur sanki. Bu aptallar hep böyledir. Aslında ortaklaşa bir seçim baş gösterir hemen. Bir kadın çirkin ve akılsız değilse, yani bizler gibi ise ayrıcalıksız, bütün erkekler birer seçmendir onun için, inan bana. Geçişlerini seyreder, birini kollar, yemleriz. Bu işi nasıl yaptığını daha pek anlayamadım. Nasıl mı yaparım? Hiçbir şey yapmam ki. Beni görmesini sağlar, o kadar. Görmesini mi? Tabii, yeterlidir bu. Bir erkek bir kadını sık sık görmeye başlarsa, o kadın onun için dünyanın en güzel, en baştan çıkarıcı yarattığı olmaya başlar. Hemen gösterilere koyulur. Ben de onun bu davranışını yersiz görmediğimi belli ederim tabii konuşmadan. Ve böylece elde ederim onu. Sonrası ya kısa ya uzun sürer. Erkeğin niteliklerine bağlıdır bu süre. Demek her istediğini elde edebiliyorsun. Hemen hemen hepsini. Bazıları yakalanmayabilir de bunların pek seyrek. Neden? Nedenleri vardır tabii. Taraflardan biri başka birini çok seviyorsa, erkek çok mahcup ve çekingense. Ama nasıl anlatayım? Bir kadını elde etmek için her şeyi yapmayı göze alabilecek tipler de vardır ve çoğunluktadır. Sahi mi? Evet evet eminim. Bu sonunculardan pek çok bulabilirsin. Umduğundan da çok. Görünüşleri ötekiler gibidir. Giyinişleri de aynıdır. Tavus kuşu gibi kasılırlar. Hoşlanmam bunlardan pek. Ama cicim, utangaçlara, mahcuplara gelince. Bunlar düpedüz budaladır. Eğer yatak odasında bir ayna varsa soyunup yatağa girmeden çekinirler. Bunlara karşı hemen enerjik davranmalı, bakışları kullanmalıdır. Bu da etkisiz kalır bazen. Nerede, ne zaman işe başlayacaklarını kestiremezler. Son çare olarak yanında bayılıp düşsen, bu defa da başkasını yardıma çağırmaya kalkarlar. Bilir misin, benim için en uygun aşıklar başka kadınların sevgilileridir. Hemen süngü hücumuna geçerim onlara karşı. Hepsi iyi güzel. Peki ya burası gibi erkeksiz bir yerdeysen? Buna rağmen bulurum. Sahi mi? Nerede? Her yerde. Ve işte sonunda sana asıl anlatmak istediğimi hatırladım. 2 yıl önce kocam yaz mevsimini Bogrolles adlı çiftliğinde geçirmek istemişti. Orada hiçbir şey bulunmuyordu. Hiçbir şey derken neyi söylemek istediğimi anlıyorsun sanırım. Komşu çiftliklerde ise avdan başka konusu olmayan, banyosuz şatolarda oturup akşamları yataklarına yıkanmadan giren birkaç akmak beyzade dışında kimse görünmüyordu. Pisliği yaşamlarının ana kurallarından biri olarak yorumlayan bu heriflere adam etmek imkansızdı. Bil bakalım ne yaptım? Ne bileyim ben? Daha önce George Sand'ın ve başka bazı yazarların halk içinden gelen erkeklerin oluşum ve aşamasını anlatan, işçileri överek toplumun üst düzeylerindeki yerel romanlarını okumuştum. Roy Blas'ı seyretmiş, çok etkilenmiştim. Kısaca çiftlikteki kiracının rahip olmak için manastırda okuyan, ancak sınavlarını veremediğinden evine dönen 22 yaşındaki yakışıklı oğlunu uşak olarak aldım. Oh, sonra? Sonra onu eğitmeye, bu arada vücudumun bazı bölümlerini de göstermeye başladım. Bu köy ineğine olta atmak bile gereksizdi. Hay Tanrım! Evet, ve beni çok eğlendiriyordu bu olan. Tabii aklına beni oyalayabilecek hiçbir şey gelmiyordu zavallının. Günlük emirleri o da hizmetçim beni giydirirken veriyor. Ertesi gün ne yapması gerektiğini yine o da hizmetçim soyarken söylüyordu. Ama Andre, zavallı çıra gibi yanmaya başlamıştı. Yemek yerken karşıma oturuyor, ona temizliğin gereğini anlatıyor, yıkanmanın sağlık için yararlarını sayıp döküyordum. 2 hafta sonra her sabah ve akşam derede yıkanmaya başlamış, banyodan sonra sürdüğü koku şatonun havasına yayılıp kalmıştı. Ona hemen erkeklerin koku sürmeyip kolonya suyu ile yetinmeleri gerektiğini söyledim. Aman Tanrım! Sonra bir köy kitaplığı kurmaya karar verdim. Birkaç yüz tane halk romanı getirdim, kitaplığın düzeni için seçkin köyleri görevlendirdim. Okul çağındaki kız ve oğlanların duygularını altüst eden mısralarla dolu 3-4 şiir kitabını da uşağıma verdim. Böylece hayatı tanımış olacaktı. Tabii tanıyacağı bu hayatta biraz garipti. Çok yamansın Andre. Sonra biraz daha yaklaştım. Sen de benimle konuşmaya koyuldum. Ona Joseph adını taktım. Durumu gitgide kötüleşiyordu. Çılgın gibi aşıktı bana. Bir horoz gibi zayıflamış, delice bakışlarla bakmaya başlamıştı. Bütün bunlar beni alabildiğine eğlendiriyordu. Kuşkusuz geçirdiğim yazların en ilginçlerinden biriydi bu. Sonra evet, kocamın olmadığı bir gün ona ormanda yapacağım gezinti için iki kişilik arabayı koşmasını emrettim. Çok çok sıcaktı ve... Oh Andre, bana her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlat. Pek keyifleniyorum. Hadi bir kadeh kontrol iç. Aksi halde şişenin hepsini ben içmek zorunda kalacağım. Evet, sonra yolda giderken fenalaştım. Nasıl? Ne aptalsın bazen. Fenalaştım işte. Ve beni çimenlere taşıyıp yatırmasını söyledim. Çimenlere yatınca da göğsümü açıp korsemi çözmesini istedim. Çözdükten sonra kendimden geçtim, bayıldım. Büsbütün mü? Olur mu öyle şey? Sonra? Bir saat öyle kaldım. Beni iyileştirecek devayı bulup vermesi bir hayli uzun sürdü. Sabrettim sonuna kadar. Gözlerimi açtığım zaman iş olup bitmişti. Ama Andre, ona bir şey söylemedin mi? Söylemek mi? Tek kelime bile söylemedim. Bir şey görmemiştim ki. Bayılıp kalmıştım. Teşekkür ettim. Beni yine arabaya taşıyıp şatoya götürmesini istedim. Yalnız şato parkına girerken bir ara atlayıp kaçmak ister gibi bir hareket yaptı, o kadar. Oh Andre, hepsi bu kadar mı? Bu kadar. Şu halde bir defacık bayıldı. Yalnız bir defa. Bu ineği aşığım yapamazdım. Yanında uzun süre tuttun mu? Tabii, neden atacaktım onu? Suçlayacak bir konu yoktu ki ortada. Andre, seni seviyor mu hala? Hem de nasıl? Şimdi nerede? Baroness döndü, elektrik zilinin düğmesine basar basmaz içeri kolonya kokan iri yarı genç bir uşak girdi. Baroness uşağa döndü. Joseph, korkarı fenalaşıyorum ben. O da hizmetçime haber ver. Uşak, subayı karşısında bir er gibi esas vaziyetinde duruyor, hanımına ateşli bakışlarla bakıyordu. Baroness ekledi. Salak herif, çabuk ol. Ormanda değiliz. Roselia senden daha çabuk iyileştirir beni şimdi. Uşak dönüp kaybolurken kontes sordu. Peki, şimdi oda hizmetçine ne diyeceksin? Çok basit, iyileştiğimi söyleyeceğim. Ya da hayır, beni soymasını söyleyeceğim. Daha rahat soluk alırım. Adam akıllı sarhoşum cicim. Öyle sarhoş ki kalkarsam yıkılıp kalabilirim. 23. ayrımın sonu, sayfa 243. Devamı 24. ayrımda.